İyi günler. İçinden programında yeniden bir aradayız. Ben Mahmut Boyundelik ve Koray Doğanur Barlı. Haftanın önemli olaylarını yorumluyoruz. İyi günler Koray.
İyi günler abi. Nasılsın?
Bugün iyidir, iyidir. Esas haberler sende. Biraz sonra senden bol miktarda haber alacağız. Gerçekten içeriden ve içinden haberler olacak herhalde bir kısmı. Ama önce şu biz klasik bir şey yapalım. Haftanın önemli olayları derken iki önemli şey var. Birincisi tabii seçimlere bugün 32 gün kaldı.
Evet.
Hani öyle klişe lafla Cumhuriyet tarihinin en kritik ve en bir şey seçimi. Bu benim kaçıncı en kritik ve en şey seçimim hatırlamıyorum gerçi ama bu da az önemli değil gerçekten. Ama tabii bir şekilde unutmaya başladığımız depremin üzerinden 65 gün geçti. Onu da hatırlatalım. Acılar hala taze. En azından düştüğü yerleri yakmaya devam ediyor. Oralardan gelen haberlere göre hala temel bazı sorunlar çözülmüş değil. İnsanlar hala bırak kalıcıyı, sağlıklı bir şekilde geçici barınma olanaklarına bile kavuşturulmuş değiller. Hala hijyen koşulları, sağlık koşulları, içecek su sorunları tam anlamda çözülmüş değil. Bugün bir arkadaşlarla konuştum, bölgeden geldiler. Yine pek iç açıcı şeyler söylemediler ama bir şekilde hayat devam ediyormuş orada. Hayat yeniden kurulmaya başlamış. Tabii bizim de unutturmamamız gerekiyor. Yeni acılar yaşanmasın diye. Türkiye umarız 15 Mayıs'tan sonra yeni yönetimler biraz daha bu meseleler konusunda bilimin uyarıcılığını dikkate alırlar. Sadece deprem konusunda değil, aynı zamanda bizim sürekli vurguladığımız gibi iklim değişikliğinin getirdiği tehlikeler konusunda da gerekli önlemleri alırlar. Bizi gafil avlanmayız. Yine bu 6 Şubat sabahı olduğu gibi. Hala sorumlular hiçbir şekilde hesap vermek niyetinde değiller. Tam tersi bütün yüzsüzlükleriyle, bitiriyorum hemen. Ulaştırma Bakanı'nın geçen de söylediği şeyler, hani gerçekten hani eskiden Levent Kırca böyle komiklikler yapardı siyasileri hicvetmek için. Yani ben Ulaştırma Bakanı'nın o bant daraltma meselesi konusundaki açıklamalarını duyunca ya dalga mı geçiyor, bu hiciv programının ortasında mıyız dedim ama görünen o ki adam gayet ciddi olarak evet daralttık çünkü daraltılması gerekiyordu. Ama o arada birkaç bin kişi ölmüş, işte birkaç şey olmuş, hiç derdimiz değil anlamında geldi. Yani 65 gün geçti, hala yaralar sarılmış değil, hala acılar taze orada. Önümüz yaz, bakalım önümüzdeki günler başka ne sorunlar gelecek. Yani şimdi mesela hasat mevsimi başlayacak, orada hasatta çalışacak insanlar yok, onların örgütlenmesi yapılması lazım falan filan, bir yığın mesele ve bunu yapacak iktidar da maalesef şu anda bambaşka ve saçma sapan işlerle uğraşıyor. Evet Koray, ben biraz böyle ağlama duvarı gibi
Doğru bir şey söyledin. Abi yani dün AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan şeyi açıkladı, seçim bildirgelerini açıkladı. Belki izlemişsindir, belki kendine bu kötülüğü yapmamışsındır, bilmiyorum. Ben biraz baktım. Yani zaten o kadar komik bir durumdu ki, bir işte kapalı spor salonunda açıklama yapılıyor anladığım kadarıyla. Erdoğan orada bir şeyler okuyor prompter'dan. Karşısında bir 20 kişilik grup var. İşte kendi geldikleri şehrin tezahüratını yapıyorlar sürekli, hiç dinlemeden. Öbür tarafta geldikleri ilçenin tezahüratını yapıyorlar. O bir şeyleri anlatıyor falan. Ve bir ara bir profesörden bahsetmeye başladı. İşte ben de bilmiyordum açıkçası. O açıklama, profesörün açıklamasını kaçırmıştım. İşte profesör şöyle bir şeyler söylemiş. Yani bize AKP'nin övündüğü bu bayındırlık işleri değil. Yiyecek lazım. Hayatta kalma isteği lazım. Yani de bir şeyler söylemiş. Neler söyledi profesöre? Ben de bilmiyorum kim olduğunu. Yani işte profesör müsveddese falan dedi. Sonra öğrendim ki Naci Görür'müş. Yani depremin üzerinden 65 gün geçmiş. Deprem senin bütün imajını yerle bir etmiş. Güçlü Türkiye, güçlü bilmem ne imajını.
Acizini göstermiş. Bütün dünyada ne itibar kalmış ne bir şey.
Ve Naci Görür her şeyi söylemiş bir şekilde. Yani bilimsel etik içerisinde. Çünkü bilimde de her şeyin yani tezler, hipotezler falan filan o başka bir durum ama Naci Görür sürekli uyarısını yapmış, bir şey söylemiş. Ve senin şu anda belki her şeyi, bu konudaki her konuyu Naci Görür ve Naci Görür gibilerle konuşman gerekirken sen bütün Türkiye'nin izlediğini bildiğin, yani en azından bütün Türkiye'ye mutlaka yayınlanan bir yayında Naci Görür'e profesör müsveddesi diyorsun. Seni işte profesör nasıl oldun sen falan diyorsun. Yani hiçbir şeyden ders almamak dedin yani ya, iklim değişikliği de karşımızda, işte bilim insanlarının sözleri falan. Yani dertleri sadece kendi sözlerini destekleyen cümleleri edilmesi. Eğer bu cümleleri etmiyorsan sen bilimde müsvedde, sanatta gereksiz, insanlarda terörist, her şey oluyor. Yani geldikleri durum tamamen hayattan kopuk, tamamen işte 2000, ona biraz belki oturup tek tek bakmak lazım. Dün açıklanan hedeflerle 10 yıl önce 2023 hedefleri arasındaki farka. Yani 2023'te mesela
tek sen... Bir örnek vereyim, ben de o kadar şey yapmadım ama...
Milli gelir.
Evet, 2023 hedef milli geliri 25 bin Amerikan doları olarak ilan edilmişti bundan seneler önce. Evet. Şimdi 2000 kaçta, 30'da mı 16 bin dolara çıkartmayı şey yapıyorlar. Yine ekonomistlerin yaptığı hesaba göre 2012'de milli gelirimiz 12.500 dolarmış. Onun bugünkü satın alma değeri zaten, yani o Amerika'daki enflasyonu falan da hesapladığın zaman zaten 16 bin dolardan fazla. Dolayısıyla aslında bu iktidar bize diyor ki beni seçerseniz benim size verecek hiçbir şeyim yok. Bugünkü durumunuzdan daha iyi olmayacak 5 sene sonra da 10 sene sonra da.
Hayallerine bakınca da hiçbir şey veremeyecekleri, hiçbir şey vermek istemedikleri, artık bir hayallerinin kalmadığı, yani en ses getiren vaatleri aslında Millet İttifakı'nın vaatleri. Onları alıp yani şöyle çok esprisi yapıldı. Hani burada da tekrarlayalım. AKP'nin mesela dün bazı vaatleri gerçekten güzel. Yani iktidar partisi değişirse AKP'nin iktidara gelmesini isterim. Yani sınavlarda liyakati getireceğiz, mülakatı kaldıracağız. Kaldır. Niye 14
Mayıs'ta? Niye kaldırmadın? Evet.
Hayır, bugün kaldır. Kaldır. Af peşinde koşuyorsun, bilmem ne peşinde koşuyorsun, elektriği indiriyorsun, şunu yapıyorsun. Yani bir gelebilecek bir oyun peşindesin. Kaldır. Bugün bir tane yazıya bakar. Yani şey mi, imzada sıraya mı gelmeyecek yani? At imzayı, kaldır. Bir görelim yani. Kaldırmayacağını biliyoruz. Çünkü zaten yani işte sen demin dedin ya, bakan yaptıkları insanların sorunlara yaklaşım kalitesi ortada. Şimdi bu kişinin mülakat dışında herhangi bir şekilde bir yere gelme ihtimali var mı? Objektif bir değerlendirmede o bakanların bir yere gelme ihtimali var mı? Yok. Olmadığı için de zaten torpilin en çok işe yarayabileceği, torpilin en çok kullanıldığı mülakatı kullanıyorlar. Şimdi de bize diyorlar ki mülakatı kaldıracağız. Güzel. Yani 21 yılda niye kaldırmadı mülakat? Ya sınav soruları çalındı. Sınav sorularını çalındı diye insanlar sokağa çıkınca biz de mi 10 bin kişi karşılarına çıkartalım diye. Sen bunu tehdit ettin insanları, sonra sınav soruları çalanlar sana darbe yapmaya çalıştı. Sonra o insanları bu sefer onların karşısına çıkarmaya çalıştın. Yani her şeyi eline yüzüne bulaştırmışsın. Hala bize bir şeyler vaat etmeye çalışıyorsun. Enteresan. Zaten işte belki oradan listelere geçeriz. İttifakına baktığında da hiçbir şey ifade etmeyen, hiçbir şey veremeyeceği çok belli olan bir ittifak listesiyle karşı karşıyayız ki aslında sadece bu son iki ayda ittifaklar üzerine söylediği sözlerde bile Erdoğan'ın ve AKP'nin ne kadar başarısız bir halde olduğunu da ben biraz sonra anlatmak isterim.
Şimdi tabii bu ittifaklar meselesine girmeden önce ben unutulan bir şeyi konuşmak istiyorum. O da muhalefet partileri aylar boyunca dediler ki Cumhurbaşkanı'nın üçüncü defa seçilmesi anayasal olarak mümkün değil. Bunun bir tek yolu var. O da meclisin kendini feshetmesi. Muhalefet partileri de dediler ki eğer seçim 8 Nisan öncesinde olursa, yani eski ittifak yasasına göre, eski seçim kanununa göre seçim olursa, biz o zaman şey yaparız, meclisi feshedip erken seçim kararı alabiliriz. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı'nın üçüncü defa seçilip seçilmeme tartışması da ortadan kalkmış olur. Bunu istemediler. Neden istemediler? Çünkü yaptıkları hesaba göre ittifaklar içerisinde bir oy parçalanması olacaktı ve muhalefet ofsayta düşürülecekti. Oysa kendileri düştüler şimdi. Yani evet. Bütün bu seçim hesaplarını yapanlar açıkça ortaya koyuyorlar ki MHP'nin ayrı bir liste ile seçime girmesi, her ne kadar ittifak içinde olsa da 20 ile 30 arasında simülasyonlara göre değişiyor, Cumhur İttifakı'na oy kaybettiriyor. Şimdi dolayısıyla eğer filmi geri sarmak mümkün olsaydı hala aynı politikalar uygularlar mıydı? Bunu düşünmek lazım. Yani eğer erken seçim kararını 8 Nisan'a almış olsalardı, bu konuda bir mutabakat muhalefetle bir diyalog yapıp böylece hem bir anayasayı ihlal etmek, Yüksek Seçim Kurulu'nda zor durumda bırakmak durumu ortadan kalkmış olacaktı. Hem de kendileri daha avantajlı. Cumhur İttifakı ittifaklar politikası vasıtasıyla 25-30 milletvekili daha çıkartma şansına. Buradan şunu görebiliyoruz gayet net bir şekilde. Bunların vizyonları sıfır. Yani evet. Siyasi akılları sıfır. Şeyleri yok yani. Artık şaşırmış vaziyetteler. Yani pusulalarını, şeylerini falan. Her bir taraflarını şaşırmış vaziyetteler. Aksi takdirde böyle bir ittifak listesinde yani %0.1 oy almış DSP'ye 2 milletvekili vererek kendilerini komik duruma düşürmüş olmazlardı. Çünkü DSP'nin en son seçimde aldığı oy 50 bin falan civarında. Bu ittifak kararında da en az yarısı gitmez zaten DSP'lilerin. Ne Tayyip Erdoğan'ın ne Cumhur İttifakı'na oy vermeye ikna olurlar. Dolayısıyla böyle saçma sapan bir şeyden dolayı hiç akla hesaba, kitaba, matematiğe sığmayan bir uygulama yaptıkları ortadayken onlardan ileride de bir şey bekleyemeyiz. Yani beklememek gerekir. Değil mi? Biz geçen programlarda hani bu puzzle'ın, yapbozun parçalarının netleşmesini beklerken açıkçası ben Cumhur İttifakı'nda böyle bir ayrışmanın olacağını, ayrı listelerde olacağına pek fazla ihtimal vermiyordum açıkçası. Ama bunu bir açık şey olarak Allah'tan bırakmışız yani son anda hani olabilir diyerekten ama açıkçası ben de inanmıyordum böyle bir şey olacağına. Oldu. Cumhur İttifakı kendi kalesine orada bir gol atmış gibi gözüküyor.
Tabii. Bunun yani... Devam et abi.
Buna mukabilse Millet İttifakı yapılabilecek en rasyonel hareketleri yapmış gibi gözüküyor. Yani bütün o ittifak stratejileri, işte hibrit listeler, fermuar listeler falan gibi listelerle aklın, mantığın öngördüğü her adımı atmış gibiler. Tabii burada bir sonraki aşamada konuşacağımız şeyler, seçmen buna ne diyecek? Yani
tabii atlayacak falan konuşmak lazım.
Değil mi? Yani şimdi hani bir tarafta Cumhur İttifakı'nın böyle bir şeyi var, kendi kalesine attığı gol var. Buna karşılık hiç öyle olması beklenmeyen Cumhur İttifakı tarafından Millet İttifakı'nın son derece rasyonel bir hesap kitap üzerinden çıkarttığı bir aday listesi var.
Tabii. Aslında bu vizyon konusunda biz daha önce de başka bir noktada konuşmuştuk. Mesela biraz siyasi vizyona sahip olsalar, bu inattan da vazgeçseler, parlamenter sistem mi istiyorsunuz kardeşim? Tamam geçiyoruz parlamenter sisteme demiş olsaydı AKP. şu anda zaten iktidarın büyük ortağı olarak hükümeti kurardı. Yani orada da bir şey var. Her zaman 50 artı 1'i biz yakalarız. Bizden başka kimse yakalayamaz ve bizden başka kimse de ittifak kuramaz. Zaten ne diyordu Erdoğan? Onlar koalisyon, biz ittifakız diyordu. Tam tersi oldu, ortaya çıktı. Kuramaz fikriyle ilerleyip bu inatta ilerlediği için bu halde. Şimdi ben kısaca biraz şeyi anlatayım. Toplam elimizde 5 tane ittifak var. Bir de Millet Partisi var. 5 ittifak artı bir Millet Partisi. Millet Partisi'nin de barajı zorladığını varsayalım. Şu içinde bulunduğumuz tarihte 3 ittifakın barajı geçeceğini düşünürsek toplam 4 yapı barajı geçecek. Şimdi Ata İttifakı diye bir ittifakımız var. Çok fazla üzerinde durmaya gerek yok ama Zafer Partisi ve Adalet Partisi burada varlar. Bir de Cumhurbaşkanı adayları var, Sinan Oğan. Sosyalist Güç Birliği diye bir ittifakımız var. Türkiye Komünist Partisi, Türkiye Komünist Hareketi ve Sol Parti dahil bu ittifaka. Cumhurbaşkanlığında Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekliyorlar. Emek Özgürlük İttifakı var. Burada Yeşil Sol Parti'nin altında Emekçi Hareket Partisi, Emek Partisi, Sosyalist Meclisler Federasyonu ve Toplumsal Özgürlük Partisi giriyor seçime. Bir de Türkiye İşçi Partisi 51 ilde kendi logosuyla seçime girip diğer illerde de yine Yeşil Sol Parti'yi destekliyor. Şimdi senin anlattığın iki büyük ittifaka gelirsek, şimdi Cumhur İttifakı Hüdapar, yani Hizbullah ve DSP AKP'nin listelerinden seçime giriyor. Yeniden Refah Partisi, Büyük Birlik Partisi, MHP ve AKP de kendi, yani 4 listeyle, biz Cumhur İttifakı'nı pusulada 4 ayrı parti olarak göreceğiz. Millet İttifakı en fazla yani büyük ihtimal şöyle bir şey bekliyorlardı. Demokrat Parti İYİ Parti'nin altında girer. Deva, Gelecek ve Saadet de kendi içinde, ittifak içinde bir ittifak yaparlar. Yani pusulada en az 3 tane görürüz diye bekliyordu büyük ihtimalle şeyde, bu Ankara'daki vergilerimizle aydınlanan binalarda insanlar. Fakat Deva, Demokrat, Gelecek ve Saadet CHP'nin altından giriyor. Ve 7-9 ilde İyi Parti de CHP ile fermuar liste oluşturmuş durumda. 7 ilde de CHP İyi Parti ile fermuar liste oluşturmuş durumda. Yani fermuar liste dediğimizde bir İyi Partili, bir CHP'li şeklinde. Böyle olunca bayağı bir birlik sağlanmış durumda Emek Özgürlük İttifakı ve Millet İttifakı içerisinde. Ama Cumhur İttifakı hep böyle bir altılı masa, altılı, işte bunlar altılar, altı, altı, altı dediler. Kendileri şu anda bayağı bir parçaya bölünmüş durumda.
Bunlar da altı yani, olmuşlar.
Tabii ki DSP'nin durumu gerçekten, şimdi DSP şöyle bir yapıydı çok uzun zamandan beri, herhalde 2000, benim bildiğim diyeyim 2013'ten beri falan, yerel seçimlerde aday adayı olur şeyler, insanlar CHP'den, işte Zeytinburnu belediye başkan adayı olur mesela, aday adayı olur, sonra 10 tane aday adayı içerisinden bir tanesi aday olur, orada büyük ihtimalle eski belediye başkanı veya işte kendine bir yer bulmak isteyen biri gider DSP'den aday olur. Yani DSP aslında CHP'nin aday olamamışlarının bir seçimlik aday olduğu bir partiydi. Bu sefer aynı gün açıkladıkları için oradan gidenler oraya da geçemediler. DSP kendi adıyla aday göstermesi gerekiyordu ama 600 tane aday gösterecek insan da büyük ihtimalle yok DSP'de zaten. Onlar da birkaç kişiyi şeye vermiş oldular. AKP'nin listesine vermiş oldular ama tabii ne ifade ediyor? Hiçbir şey ifade etmiyor. Yani DSP işte Ecevitler zaten ayrılıp başka bir parti kurmuşlardı. Sonra o parti kapandı. Hatta o partinin başında da Hulki Cevizoğlu vardı. Hulki Cevizoğlu da 45 gün falan genel başkan olup o da şimdi AKP'ye geçti. Yani DSP'nin komedi birazcık onların durumu. Çok fazla üzerinde durmaya gerek yok. Sadece orada enteresan bir nokta var. DSP'nin genel başkan yardımcılarından bir tanesi 3-4 ay önce ya da biraz daha fazla olabilir, yolsuzluk sebebiyle gözaltına alındı ve hapse atıldı. Şu an hapiste kendisi.
Peki bir kamu görevinde miydi o dediğiniz?
Belediye başkanıydı. Avcılar Belediye Başkanıydı. CHP'nin Avcılar Belediye Başkanıydı. Sonra tam dediğim sebepten dolayı aday adayı oldu. Aday gösterilemeyince DSP'nin Avcılar Belediye Başkan adayı oldu.
Böyle 0.5. Bir önceki dönem Avcılar Belediye Başkanıydı,
evet, değil mi? Evet. Sonra 0.5 gibi bir oy aldı ama hakkında olan yolsuzluk iddialarından dolayı hapse atıldı. Şu anda piste hala. Hatta zehirlenmiş en son, işte beni zehirlemeye çalışıyorlar falan gibi de böyle bir açıklaması oldu. O tabii şu an şeye yormaya çalışıyor işi. İşte ben Cumhur İttifakı'na değil Millet İttifakı'na katılım dediğim için Cumhur İttifakı beni hapiste tutmaya çalışıyor gibi bir olanı politikleştirmeye çalışıyor. Ama hani ne kadar iddialar gerçekte değildir bilmiyorum ama bu politik iddiaların yanlış olduğunun %100 eminim. Neyse, yani bir taraftan bu 99 sonrasında kurulan ANAP, DSP, MHP koalisyonunu kendinde toplamış oldu AKP. Yani bir önceki hükümetin de bütün o bagajını da almış oldu. Bir taraftan Hüdapar'ı almış oldu. Bir taraftan Hüdapar alınca MHP'yi ve Büyük Birliğin ayrı listeyle girmesi, Refah'ın ayrı listeyle girmesi MHP'yi şey yaptı, sinirlendirdi birazcık. Yani bu üç ileri orada görmemiz gerekiyor diyenleri sinirlendirdi ve MHP'de belki de son dönemde yaptığı ülkenin en hayrına olan işi yapıp kendisi ayrı listeyle girdi. Böylece hem bayağı bir milletvekili MHP kaybedecek hem de ittifaka da bayağı bir milletvekili kaybettirmiş olacak. Yani bakalım, orada enteresan bir durum var. Tabii bu simülasyonlara falan bakıldığında hükümeti, yani şu andaki Cumhur İttifakı'nın 300'ü geçemeyeceği ifade ediliyor. Yani
şu andaki tabii bu simülasyonların hepsi anket şirketlerinin kamuoyu yoklama raporlarına göre yapılıyor. Ama onların ne kadar sağlıklı olduğu tartışılır. Şundan dolayı, yani ben kamuoyu araştırmalarını küçümsediğim için söylemiyorum ama o kadar çok değişken bir arada oldu ki, yani daha puzzle'ın parçaları hala eksikken kamuoyu araştırmalarının anlamlı sonuçlar vermesi için biraz daha beklememiz gerektiğini
düşünüyorum. Benim dediğim ortalamasıydı aslında. Yani hedefin iktidarı 240 ve altında tutmak olduğunu biliyoruz. Yani şu anda benim gördüğüm 255 civarı bir milletvekili, yani 240'ın üstünde ama 300'ün altında bir milletvekiline sahip oldu. Tabii bunun kalanı tamam sadece Millet İttifakı değil. İşte 72-75 kadar Yeşil Sol Parti'de falan böyle bir durum var. Ama tabii dediğin gibi, yani daha deprem bölgesinde nasıl oy kullanır, yani su bulamayan, bir programın başında konuştuk, yani daha sizin düzenli olarak su veremediğiniz, hijyen koşullarını yaratamadığınız yerlerdeki insanların seçim anketlerine yanıt vermesini, yanıt verirse de bunu akıllarını vererek yani vermesini, bunu ciddiye almalarını bekleyemezsiniz. Çünkü ciddiye almaları gereken çok daha büyük sorunlar içerisinde bıraktınız o insanları. O yüzden anketler şu anda pek bir şey göstermiyor. Tabii orada bir Muharrem İnce faktörü de var. Muharrem İnce, biz her program yaptığımızda herhalde Muharrem İnce bir, ya bizim sayemizde değil ama aradan geçen zaman sayesinde bir %1, %2 oy kaybediyor. Biraz önce işte gördüm, bu Babala TV'nin programına katılmış, o siyasetçilerin katıldığı ünlü programa. Biri işte füzyon falan filan gibi projeleriniz nedir demiş, ekibiniz sormuş. O da bir sinema filmini 4 kere izlediğinden bahsetmiş, hallederiz gibi bir şey söylemiş. Yani böyle enteresan kavramları arka arkaya söyleyerek bir yere varacağını, işte bir de dans var ifade ediyor ama büyük ihtimalle, yani oynadığı kitleyi sosyolojik olarak tahlil edersek, evet bir anda çok bağlanan bir kitlesi var. Yani toplumsal yapı olarak gerçekten de sevdikleri an acayip bağlanıyorlar. Ama en ufak bir durumda da sizi siliyorlar ve bir daha yüzünüze bakmıyorlar ki aslında bu adam kazandıktan sonra da bunu yaşamıştı kendisi. Yani zannediyor ki %33 oy alan bir cumhurbaşkanı adayı kendisi ama işte o adam kazandı ve bence esas 2019'da Ekrem İmamoğlu'nun seçim gecesi her bir saatte bir çıkıp bilgi vermesi de, ya böyle de olabiliyormuş, böyle de bir siyasetçi varmış, işte kimsenin hakkını yemem ama hakkımı da yedirtmem diyen de bir siyasetçi varmış, hakkımı kaybedeceksem de kaybederim ama kimse benim hakkımı yiyemez diyen de bir siyasetçi varmış imajı onu bayağı kötü etkilemişti. Şimdi birazcık toparladı ama gitgide işler ciddileşmeye başladığında, yani gerçekten bir dans, insanlar dans dışında bir şeyler görmeye istediklerinde Muharrem İnce'nin durumu kötüleşiyor. Zaten 100 bin imzayı da çok zor toplayabilmiş olması.
Vallahi bu seçim seçim sürecinin en ilgiyle izlenmesi gereken figürü bence de Muharrem İnce. Hani bizim şeyimiz, düşüncemiz gitgide oy kaybetmesi olacak. Böyle bir tahminimiz var ama bunu göreceğiz. Yani gerçekten
oyunu nereye kaybettiği de önemli. O da var.
Tabii. Yani, oyun nereye... nereden aldığı da önemli. Oyunun nereye kaybedeceği de önemli. O insanları sandığa götürüp götürmeyeceği de önemli. Yani öyle bir protest tavır sonunda insanlar sandığa da gitmeyebilirler. Özellikle eğer söylendiği gibi oy tabanı, şu andaki potansiyel oy tabanı Muharrem İnce'nin ilk defa oy verecek seçmen, genç seçmenlerden oluşuyorsa, o insanlar pekala sandığa da gitmeyebilirler. Yani ne o ne o diyerekten. O ihtimaller de var. Şimdi onu yani sosyologlar, siyaset bilimciler, sosyal psikologlar falan ilgiyle izlesinler. Yani hala işte biz Cem Uzan'ın Genç Partisi'nin performansını bile yeterince değerlendirmedik. Yani sadece dönerli mitinglere katılanlara dönerli sandviç vermiş olmasıyla küçümsüyoruz Cem Uzan'ı, ama o da az buz kirli bir iş adamı değildi. Gerçekten şaibelerle dolu bir iş hayatı vardı. O bile o kadar yüksek bir oy aranı alıp Türkiye'nin siyasi kaderine çok etkili oldu. Onu sürekli aklımızda tutmamız lazım. Yani 2002 seçimlerinde eğer Cem Uzan faktörü olmasaydı bugünkü siyasi manzara çok farklı bir şekilde.
Karşıya kadar aldığı %1 oy DYP'ye geçseydi AKP tek başına çoğunluk sağlayamıyordu.
Değil mi? Yani o vardı işte MHP'den %1,5 çalmış, yani 1,5'da MHP parlamento dışı kalmamış olurdu falan. Şimdi onu geçelim. Kısaca şu şeye de değinelim. Biraz Millet İttifakı'na da değinip ondan sonra esas bizi, seni de ilgilendiren, bizi de ilgilendiren Emek Özgürlük İttifakı listelerine ve oradaki tip listelerine geçelim. Şimdi Millet İttifakı dedik ki çok rasyonel bir hamle yaptı. Ama bu kağıt üzerinde rasyonel bir hamleydi gerçekten. Yani hiçbir artık oy bırakmayan, işte kim nerede kuvvetliyse o şey yapan. Ama bunun tek bir şeyi var, gerçekleşebilmesi için tek koşul var. O da bu partilere gönül vermiş seçmenlerin sandıkta gösterecekleri tutum. Eğer gerçekten Saadet Partili bir seçmen, Saadet Partisi'ne gönlü yakın olan bir seçmen gidip CHP'ye oy verir mi? Deva Partisi'ne yakın hisseden bir seçmen gidip CHP'ye oy verir mi bulunduğu yerde? Veyahut da aynı şekilde CHP'li bir seçmen İYİ Parti'nin önde olduğu bir şeyde, fermuar bölgesinde gidip oraya oy verir mi? Bunları göreceğiz. Şimdi CHP'liler için biraz daha şeyimiz var, fikrimiz var. Yani CHP'liler sonuçta gittiler Ekmelettin İhsanoğlu'na da oy verdiler, değil mi? Yani hiç kimyaları tutmadığı varsayılan bir adaya da geçmişte oy verdiler. Ama Deva ve Gelecek Partisi'nin seçmenlerinin nasıl bir tavır içinde olduklarını açıkçası ben bilmiyorum. Şundan dolayı, yani Saadet konusunda biraz daha şey konuşabiliriz, net konuşabiliriz. Çünkü Saadet Partisi köklü bir parti, köklü bir geleneği var. Ve orada bir parti aidiyeti oluşmuş. Yani kaç seçim üst üste başarısız olmalarına rağmen hala gidip Saadet Partisi bayrağının etrafında toplanıyor o insanlar. Ama Deva ve Gelecek henüz rüştünü ispat etmemiş iki hareket. Yani bunları siyasi programlarından, ideolojilerinden falan ayrı tutarak söylüyorum. Ama bir Deva seçmeni veya bir Gelecek Partisi seçmeninin var mı çok emin değilim. Ve bunlar partilerinin işaret ettiği adaylara ve listelere gidip oy verecekler mi, vermeyecekler mi? Açıkçası onu ancak 15 Mayıs sabahı görebiliriz. Şu anda verecekleri fire aslında çok önemli. Ve o firenin ne şekilde tezahür edeceği, yani gidip tekrar Cumhur İttifakı'ndan bir adaya mı oy verecekler, yoksa hiç sandığa gitmeyip o protest şeye mi, gruba mı katılacaklar? Yani o katılım sayısını mı düşürecekler? Onu hep birlikte ancak 15 Mayıs sabahı görebileceğimizi düşünüyorum. Sen ne dersin? Yani orada da bir şey var yani, hep böyle biz matematik alt alta koyup hani %0.75'te onda var, şeyde bunda var diyoruz. Acaba bir ilave şey sağlayacak mı, yoksa geri mi götürecek?
Yani o akılla hazırlanan listelerin tabii ne kadar gönle hitap edeceğini göreceğiz. Orada tabii şu önemli bence. Yani devalı da, işte devanın güçlü olduğu yerlerde aslında o listede devalıya oy verecek. Yani o, çünkü kendi adayını da görecek ve o kendi adayı tarafından ikna edilecek. O önemli bir şey bence. Yani Saadet Partili de sonuçta gidecek. Saadet Partisi'nin adayına oy verecek. Orada bana oy verin diye propaganda
ama
yapacak.
Ama eğer kendine adayı yoksa, yani orada adayı yoksa ne olacak? Şimdi şey var, iki adayın olduğu seçim bölgeleri var diyelim. Ve hatta Bayburt var mesela. Tek bir aday var. Değil mi? Tek evet, bir milletvekili seçiliyor. Orada da bu şeyi oluşturan beş partiden bir tanesi adayı gösterecek herhalde.
Tabii.
Dolayısıyla diğerleri ne şey yapacak?
Yani orada da şu var. Ben hani kimsenin sandığa gitmeyeceğini düşünmüyorum. Çünkü Cumhurbaşkanlığı seçimiyle de aynı anda oy verileceği için hani hepsinin gidip Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vereceğini farkındayım biraz. Çünkü sonuçta Deva da, Gelecek de, biraz Saadet de Erdoğan olmama üzerine.
Değil mi? Erdoğan karşıtlığı üzerinden.
Tabii yani Erdoğan olmadıkları için ayrı partiler, Erdoğan'ı istemedikleri için ayrı partilerde bu insanlar. Yoksa bir şekilde şu an Mehmet Şimşek'e giden, Hüdapar'a giden, DSP'ye giden biri boştaki bir Ali Babacan'ı ekonominin başına getirmek isteyebilirdi. O öyle. Ya orada artık işte sağ seçmenin, sağ teşkilatların kendi iç dinamiklerinin iyi çalışmasını bekleyeceğiz. Yani ben orada tabii CHP seçmenine birazcık ki hani aslında CHP seçmeni dediğimiz bir taraftan da bizim sosyal alanımız, hani bunu saklamanın gereği yok. Yani gerçekten de işte Ekmelettin İhsanoğlu'na oy verilmesi gerekince Ekmelettin İhsanoğlu'na oy veren, MHP'nin baraj üstünde tutulması gerektiğinde MHP'ye oy veren, HDP'nin baraj üstünde tutulması gerektiğinde HDP'ye oy veren, böyle gerçekten de siyasi bilinci artık önemli bir noktaya gelmiş ve bir türlü de verdiği
oylardan yolamamış. İktidara aç, yani CHP seçmenini tanımlarken bence kullanmamız gereken sıfatların en üst sıralarında. Tabii. Yani mitinglerde iktidar diye bağırıyorlar. Yani bu kadar anlamsız bir şey olmaz, bir slogan olmaz. Yani heyecanla, böyle büyük bir şeyle insanlar şey yaptı. Kılıçdaroğlu'nun mitinglerinde iktidar diye bağırıyorlar.
O bir inanmışlık göstergesi. Ben hani o kadar anlamsız bulmuyorum onu, ama yani evet, iktidara tabii o da önemli. Yani sonuçta MHP'nin mesela AKP ile bu kadar yakınlaşması, neredeyse iç içe geçmesinin sebebi MHP kadrolarının çok uzun bir süre devlette önemli yerlere gelemediğinden dolayı MHP'nin dağılmaya başlamasıydı. Sonuçta bir yerlere insanlar, yani o iktidar yerel de olsa genel de olsa, iktidar bir şekilde kendi kadrolarınıza iş bulabildiğiniz, kendi kadrolarınızı bir yerlere yerleştirebildiğiniz.
İhalelerde yani, biraz daha kayrıldığımız.
Tabii yani. Şimdi sonuçta hani HDP'nin belediyelerine kayyum atanmasının sebebi de AKP'nin bu durumu böyle okuması. Çünkü yani aslına bakılırsa yani o iktidar önemli bir şey bir taraftan. Yani umarız orada bir sıkıntı olmaz. Çünkü hem Cumhurbaşkanlığını birinci turda Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanması, hem de şu anki iktidarın olabildiğince az milletvekiliyle meclise girip çoğunluğu kaybetmesi önemli bir gösterge olarak duruyor. Orada tabii de işte sanırım şimdi geleceğimiz nokta olan Emek ve Özgürlük İttifakı ve
hadi gelelim.
İki parti var.
Evet, gelelim Koray. Yani bu seçim sürecinde en çok tartışılan şeylerden bir tanesi de Emek Özgürlük İttifakı'nın iki ayrı liste olarak seçimlere iştirak etmesiydi. Bu epeyce tartışıldı, tartışılacak da, yani seçim sonrasında da öyle ya da böyle tartışılmaya çok aday. Bu arada tabii bilmeyenler, bizi izleyenler için bir hatırlatma yapalım. Program ortağım Koray Doğan Urbarlı da nasipse aday. Emek Özgürlük İttifakı Türkiye İşçi Partisi listesinde İstanbul 2. bölgede 4. sırada milletvekili adayı. Bir başka Yeşiller Partisi eş sözcüsü arkadaşımız Özlem Teke de
Yeşil Gazete TV programcısı o da.
O da Yeşil Gazete, doğru.
Ya hangi televizyonun iki tane milletvekili var
yani? Doğru söylüyorsun. Özlem Teke de 3. bölgenin adayı olarak Türkiye İşçi Partisi listelerinden ama Emek Özgürlük İttifakı bünyesinde seçimlere katılıyor. Hayırlı olsun diyelim Koray. Umarız 15 Mayıs sabahı bizim mecliste o çok böyle metini duyduğumuz meclis lokantasında bir yemek ısmarlarsın artık bize. Geliriz.
15'te yani. Olmaz ama belki daha sonra olur. Birkaç tamam, gün
geçeceğiz. Peki Koray, Türkiye İşçi Partisi gerçekten cesaretli bir karar verdi. Bu kolay bir karar değil gerçekten. Onların verdiği çok büyük çünkü bir risk de almış oluyorlar. Ama hani siyaset biraz da risk alma durumu herhalde. Mesela bu şeyin alamadığı riski, Deva Partisi'nin değil mi şeyin alamadığı riski, Gelecek Partisi'nin alamadığı riski Türkiye İşçi Partisi almış durumda. Bir defa bunu bir şey olarak yazalım. Bir taraftan da tabii şey var, bir ilgi olduğu da çok açık belli çevreler tarafından. Yani sadece popüler, kamuoyunca tanınmış bir takım isimlerin aday listesi olmasını da iki şekilde yorumlayabiliriz. Birincisi tipin bu insanlara adaylık önermesi ama daha gerçekçi olan ve benim duyduğum kadarıyla belki sen de muhakkak sen daha iyi biliyorsundur. Bu insanların aday olmak üzere Türkiye İşçi Partisi'ne kendilerinin başvurmuş olmaları.
Sayısı çok fazla da değil aslında sayısı. O da şey biraz abartılıyor sanırım. Çünkü aynı anda üye olmak isteyenler de duyuruldu. Aday olmak isteyenler de duyuruldu. Yani şöyle bir izlenim yaratılmaya çalışıldı. Belki izlenim oldu yani. Yani çok bir sinema filminiz, iki diziniz yoksa tip size aday göstermiyor gibi. Ama benim bildiğim kadarıyla işte Muğla birinci sırada Mehmet Aslantuğ var. Balıkesir birinci sırada Süha Bey var. Bu Bir Demet Tiyatro'da tanıdığımız. İstanbul birinci bölgede o da üçüncü sıraydı galiba. Çok ünlü bir aşçı var. Onun dışında yani kendi politik konumundan, kendi kimliğinden dolayı bilinen ama işte tırnak içinde aktör veya aktrist olduğu için, ya da niye tırnak içinde diyorsam, aktör veya aktrist olduğu için aday olan herhangi biri bildiğim kadarıyla yok. Yani o açıdan bir şey durumu yok. Nasıl söyleyeyim, bir ünlülerin aday olma durumu yok. Sen şu anda bende dondun ama sesin geliyor mu? Bir konuşur musun? Sesin de gelmiyor. Tamam. Evet. Şimdi o zaman ben şeyden devam edeyim. Yani Emek Özgürlük İttifakı konusunda devam edeyim. Ama bir teknik olarak da bir şöyle Mahmut abi alalım. Yayından. Başta da söylemiştim ya, yani Emek ve Özgürlük İttifakı'nda iki ayrı liste var. Tip 51 ilde kendi logosuyla seçime girme kararı verdi ve bu bir şekilde de en son gün yapılan açıklamada şöyle ifade edildi. 87 seçim bölgesi var Türkiye'de. 51 tanesinde tip kendi listesiyle girecek. Bunların 7 tanesi de Yeşil Sol Parti ile bir kesişim var. Bu yüzden de aslında 87 seçim bölgesinin 80'inde anlaşılarak girildiği ifade edildi. Ya bu daha önce tabii çok tartışıldı ayrı listeyle girilmemek hali. Özellikle sosyal medyada herhangi bir şey sosyal medyaya düştüğünde zaten bu bir anda fazla bir tepkiye yol açabiliyor. Orada kimin ne yazdığı, kimin birbirine ne yanıt verdiği ve hangi yetkiyle bunu yaptığı çok fazla bilinmiyor. Bu yüzden de bir anda insanlar birbirine çok fazla tepki gösterebiliyor. Mart ayının başında Meral Akşener'in çıkışından sonra İYİ Partililere olan Mahmut abi de geldi bu arada. Bir düştün abi, ben de tek başıma.
Elektrikler kesildi Koray, özür dilerim.
Geldi mi şu an?
Geldi. Şu anda tamam. Şeydeyiz, normaldeyiz. Kusura tamam. Bakmayın lütfen.
Yok yok, ben de şeyi anlattım.
Tanımlı adaylar meselesinden bahsediyorum.
Onu biraz söyledim. Ondan sonra şey gelmişti. Yani bu tek liste, iki liste tartışmalarından hani sosyal medyada göründüğü kadar genel merkezler veya parti yöneticileri arasında olmadığının defalarca dile getirildiğini ve işte 87 seçim bölgesinin 80'inde aslında bir anlaşarak seçime girildiğini ifade etmiştim. Şöyle bir izlenim var, söyleyeyim bunu. Yani bu kamuoyuna da söylendiği için hani bizim işte 9 Nisan'da aday tanıtım toplantısı oldu. Daha sonra adaylarla bir toplantı yapıldı, genel bir toplantı. İfade edilen şu, en az listesi tartışılan partilerden bir tanesi tip. İşte AKP listesinin zaten hali ortada. CHP listesinin bu ittifaklar konusunda işte gönül ferman dinlemiyor durumundan biraz sıkıntı var. Yeşil Sol Parti'nin de kamuoyunda çeşitli yorumlara sebep olan birkaç adayı vardı. Birkaç kişinin aday olmaması üzerine yazılar okudum ama tipte bunun oldukça
birkaç zor. Kişinin de aday olması konusunda değişik tepkiler oldu değil mi? Yani evet. Hasan Cemal ve Cengiz Çandar'ın adaylığını çok olumsuz bulanlar da oldu. Partiye yakın seçmen grubu içerisinde çok haklı bulan insanlar da oldu. Yani en fazla göze çarpan Yeşil Sol Parti listesinde Cengiz Çandar'la Hasan Cemal oldu sanırım.
Mutlaka zaten HDP'nin yöneticileri bunu düşünmüşlerdir. Yani ki belli bir toplumsal kesime hitap ettiğini düşünerek aday göstermişlerdir. Bir bildikleri vardır diyelim.
En azından meclis açıldıktan sonra Hasan Cemal'in meclis başkanı olarak açışı yapması çok önemli olacak. Bunu şundan biliyoruz. Geçen 2015 seçimlerinde Deniz Baykal açmıştı en yaşlı üye sıfatıyla meclisi. Ve yaptığı hamleler sonucunda erken seçime giden kapıyı aralamıştı. Yani orada şey yapabilirdi Deniz Baykal. Yani şimdi tam hatırlamıyorum. Neyse onu şey yapalım. Seçiminde
bir problem olmuştu bildiğim kadarıyla. Erken seçim değil de meclis başkanı seçiminde böyle bir sorun olmuştu. Evet tabii o enteresan bir durum gerçekten. Şöyle söyleyeyim, tip için belki hani biraz daha içinden konuşmak gerekirse işte İstanbul'da 3 bölgede 3 milletvekilinin birinci sırada olduğunu görüyoruz. Birinci bölgede Serra Kadıgil var, ikinci bölgede Ahmet Şık var, üçüncü bölgede Erkan Baş var. Barış Atay aslında en popüler. Ve belki bu Mehmet Aslantu, mesela Barış Atay'ın oyuncu olduğu da, eskiden oyunculukla para kazandığı da, aktör olduğu da şimdi konuşulmuyor. Bu ünlü adaylarda biraz belki bu da önemli bir şey. Ki Mehmet Aslantu'nun da Ahmet Kaya'nın işte saldırıya uğradığı Magazin Gazetecileri Derneği'nde aldığı tutumdan da böyle bir politik olma hali var. Ki 10 Nisan'da böyle bir çok uzun bir toplantı yapıldı adaylarla. Gerçekten Mehmet Aslantu başından sonuna kadar söz alarak, not tutarak falan oradaydı. Ben ünlüyüm nasıl olsa falan diye de değil. Gerçekten de ben ne kadar toplantıdaysam, ne bileyim Eskişehir'de birinci sıradaki motokurye arkadaş ne kadar toplantıdaysa veya işte İzmir ikinci bölge 10. sıradaki çiftçi ne kadar toplantıdaysa o da toplantıdaydı. Benim bölgemde ikinci sırada Mısra Öz var. Bu Çorlu tren kazasında oğlunu kaybeden ve hala hesabı sorulmamış olan tren kazasında Mısra Öz var. Üçüncü sırada da Esmeray var. Trans aktivist Esmeray var. Dördüncü sırada da ben varım. O yüzden ünlü bizde tanınma işi 3'e kadar gidiyor. 3'ten sonra pek bir tanınma olmuyor. Ama benim altımda 5. sırada bir ünlü çizer var. Yılmaz Aslan Türk, karikatür dergilerini takip edenler bilirler. O açıdan böyle bir kombine yapılmış durumda. Kombin yapılmış durumda.
Peki içinden programında biz kendi aramızda konuşuyoruz nasıl olsa. Bu bölgede mesela yani İstanbul'un her bir bölgesinde geçmiş seçimleri baz alarak yine kaç oyla birinci sıra milletvekilini garanti olarak görebiliyoruz?
Ha, bu aslında şey, kendi aramızda konuşmamıza gerek yok. Yani şey, 110 bin civarında bir oy bir milletvekili demek oluyor ortalama. 116 bin olan yer var, 100 bin olan yer var. İstanbul'da böyle bir, daha küçük şehirlerde daha az milletvekili oya...
Yok, ben İstanbul için...
Evet. 100 bin ile 116 bin arasında bir oy gerekiyor. Burada belki Emek Özgürlük İttifakı'nın listeleri açısından birkaç yeri vurgulamak lazım. Mesela İzmir birinci bölge, tipin aday çıkarmadığı bölge. Aday çıkarmama sebebi olarak da şu ifade ediliyor. Bu seçim yasası geçtiğimiz seçim uygulansaydı, yani ittifaklı gireceğiz seçim ama bu ittifak yasası geçtiğimiz seçim uygulansaydı İzmir 1. bölgede HDP'nin 2 milletvekili çıkardığı, aynı oyu alsa bile 2 milletvekili çıkardığı söyleniyor. O yüzden tipin orada aday çıkarmadığı ifade ediliyor. Aynı zamanda bu bir şey var. Ankara 1. bölge gerçekten herkesin aklında bir yani kalbinde yer etmiş diye bir tipte kimle konuşsam ben Ankara 1. bölge diyor. Çünkü Ankara 1. bölge tipin çok güçlü olduğu, Türkiye'de en güçlü olduğu yerlerden bir tanesi.
Ve işte burası Çankaya'nın olduğu bölge. Çankaya Yeni Mahalle bölgesi. Yani
Yeni Mahalle değil.
Yeni Mahalle 1'de değil mi?
Değil.
Öyle mi? Peki. Yani biraz ama hani Çankaya zaten o kadar büyük bir bölge ki yani seçmen sayısı açısından.
Çankaya 1.2 milyon kişi falan yaşıyor Çankaya'da, öyle söyleyeyim.
Bir de hani geleneksel olarak AKP'ye çok fazla meyletmeyen, bu bakımdan belki işte Konak karşı yakasıyla İzmir'in, İstanbul'un Kadıköy Beşiktaş'ıyla falan karşılaştırılacak.
Yani İstanbul'u yani, şöyle söyleyebiliriz. Mesela İstanbul'u bilenler için, nüfus açısından da düşünmek için, Kadıköy artı Beşiktaş artı Şişli'yi toplarsanız ve üzerine işte tabii toplarsanız Çankaya ile eşit oluyor neredeyse. Çankaya
yok, 50'si... olmaz çıkmaz o kadar ya. Yani İstanbul'da Beşiktaş, Kadıköy ve Şişli'yi toplasan 600-700 bin zor yapar yani.
O kadar tamam. Fazla bir şey yok. Yani şöyle söyleyeyim. Ben Kadıköy 500 bin civarı biliyordum da o yüzden öyle bir sıkıntı oldu. Yani 1.2 58 ilden büyük 1.2 milyon falan nüfusu olan bir yer Çankaya. Evet, Çankaya'da gerçekten anketlerin çok iyi olduğu söyleniyordu tip için. Ve işte CHP'nin 4. sırada Sadullah Ergin'i göstermesi de CHP seçmeninde bir kırgınlık yarattı anlaşılıyor. Fakat tip aday gösterseydi büyük ihtimalle HDP'nin ucu ucuna kazandığı bir milletvekilliği gidecekti. O yüzden tip aday göstermedi. Yani aslında sosyal medyada bu büyük tartışmalar yaşanan işler karşı genel merkezlerde çok net bir şekilde konuşularak, tartışılarak halledilmiş durumda. İşte 87 seçim bölgesinin 80'inde anlaşılmış durumda. Anlaşılmayan yerlerde aslında işte İstanbul'un 3 bölgesi, iki partinin karşılıklı gelebileceği Hatay, Antalya, gibi yerler. Antalya'nın enteresan bir özelliği var. Şu an milletvekili olan, işte demin onu söylüyordum, laf karıştı. Barış Atay Antalya 2. sıradan aday. O da enteresan bir durum. Bakalım Antalya'da nasıl bir sonuç alacak. Yani ben de aslında heyecanla bekliyorum. Hem bu süreci bekliyorum. Çünkü bizim kendimizin ayrı bir misyonu da var. Yani biz Yeşiller Partisi olarak da kendi sözümüzü söylemek, kendi politikalarımızı insanlara anlatmakla yükümlüyüz. Biraz da derdimiz de o aslında bakılırsa. Yani kendi biz tiple aynı şeyleri düşünmüyoruz her konuda. Zaten aynı şeyleri düşünsek tipte siyaset yapardık. Benzer kesimlere benzer düşüncelerle bakıyoruz. Fakat arada
ittifakın mantığı da bu zaten. Yani zaten bir alanda güç birliği yapmak.
Evet, yani o enteresan mesela Emek ve Özgürlük İttifakı niye tek partiyle katılmadı sorusu. Ya şimdi tek parti olsa zaten ittifak olmuyor ki. Tek parti tek parti yani. İttifak dediğim farklı partiler arasında yapılır.
O başka ama yani bu aynı şey gibi nasıl diyeyim sana, Millet İttifakı'nın CHP listesinin altında girmesi gibi. Yani geçen programlarda da bahsetmiştik. Türkiye'de o kadar gayri doğal bir ortamda seyrediyor ki siyaset bu şeylerden dolayı. 12 Eylül'den başlayan ve ondan sonra gittikçe daha ucubeleşen seçim ve siyasi partiler yasaları nedeniyle bir mantık aramak çok doğru değil. Sonuç olarak bir matematik hani kazandıran bir matematik peşinde koşuyor insanlar. Şimdi Emek Özgürlük İttifakı derken tabii bir şeye daha dikkat çekmek lazım. Yani o konuyu unutmayalım. Yoksa bizim izleyicilerimiz bize çok sert tepki gösterirler. Bu adayların kompozisyonunu cinsiyet açısından değerlendirmemiz de tabii gerekiyor. Yani ben kabaca baktım, sen daha hakimsin galiba o rakamlara, ama en fazla kadın aday gösteren partiler Emek Özgürlük İttifakı ve TİP ve Yeşil Sol Parti hemen hemen %40'a yakın.
Ben hemen rakamları vereyim istersen, daha net olsun. TİP'te %40.45 oran. Zaten TİP'in tüzüğünde %40 kota varmış. O kotanın tutturulduğu gözüküyor. YSP'de hemen altında %39.38. CHP var %26. İyi Parti %25.9. AKP %18.83. MHP %14. Fakat bu rakamların tabii sadece bir şey gösteriyor ama bir şey de göstermiyor. Göstermediği kısım da şu: seçilecek yerlerde kadın adaylar ne kadar var? O da önemli bir durum. Yani ve sadece işte, yani Esmeray'ın o durumu mesela, bir LGBT aktivisti olarak orada aday olması da önemli. Bir taraftan işte kadın aday erkek aday dengesinin de daha doğrusu nasıl diyeyim, erkek olmayan aday diyelim, belki o daha doğru bir tabir olur. Seçilecek yerlerde ne kadar az olduğu da önemli bir durum. Yani genelde, yoksa siz işte 33 tane aday gösterdiğiniz il var, İşte en iyi ihtimalle 10 milletvekili çıkartıyorsunuz. 15'ten sonrasını tamamen kadın yapsanız, kadın aday göstermek mi olur? Olmaz tabii ki. Çünkü önemli olan bir taraftan da aday göstermek değil, meclisin kompozisyonunda bunu nasıl değiştirdiğiniz. O yüzden de seçilebilecek yerlerde bu oranlar biraz daha düşük. Yani TİP'te yine yüksek, YSP'de yine yüksek, ama onların da seçtirebilecekleri milletvekili sayısının az olmasından dolayı bir düşüklük oluyor tabii sonuçta. Yani evet, bir şey diyordun.
Yani bunu tabii en net bir şekilde 16-15 Mayıs sabahı, evet, göreceğiz. Evet. Yani seçilecek yerler falan diyoruz ama bunlar tabii bizim çok kafamıza göre.
Birinci sıra mesela CHP İzmir ikinci bölge, birinci sıra seçilebilecek bir aday. Şimdi oraya, evet, orada bir kadın aday var. Şimdi diyoruz ki biz onun seçilebileceğini anlayabiliyoruz. Ya da ne bileyim İstanbul ikinci bölge. Ya
Bayburt birinci sıraya kadın aday koysan ne olur, koymasan ne olur, değil mi? Yani evet, şey olarak hani seçilebilirlik açısından. Yoksa mesela aday olması, orada seçimlere katılması, siyasi çalışma yapması tabii ki başlı başına çok önemli. Ama senin dediğin gibi esas önemli olan meclisteki kompozisyon. Yani mecliste kadın erkek cinsiyet dağılımı esas bizim şeyimiz, kriterimizin o olması gerekiyor.
Bir de AKP'nin mesela CHP'nin güçlü olduğu yerlerde kadın aday gösterme durumu var. O da enteresan bir durum, üzerine düşünülmesi gereken.
Öyle mi? Ha, ben ona dikkat etmedim.
Yani mesela Çankaya Belediye Başkan adaylarına da bakarsan çoğunlukta kadın olur ya da ne bileyim daha genç erkekler olur. İşte MHP'nin bir ara İzmir Konak'ta belediye başkan adayı bir kadındı. Belki çok rastlanabilir bir durum değildi. Yani öyle de bir araçsallaştırma durumu var. Bunun da önüne geçmek gerekiyor tabii ki. Tabii aynı zamanda bu karşı tarafta da, Millet İttifakı'nda da tezahürü vardır mutlaka. Şimdi tek bir tarafı da suçlamayalım biraz daha. Gerçi her şey için Cumhur İttifakı'nı suçlayabiliriz, bence onda bir sıkıntı yok da biraz daha objektif olmak açısından. Yani dediğin gibi önemli olan meclisin yüzde kaçının kadın olacağı, adaylarda da sizin ne kadar gösterdiğiniz çok önemliydi ki o bile az aslında. Yani %18 AKP, %18 kadına daha gösteriyor. Ama tabii şimdi Hüdapar'a falan kontenjan dağıtınca kadınlara da çok fazla kalmıyordur. Zaten AKP'nin genel olarak politik şeyde altına imza attığı metinlere bakarsak, Yeniden Refah'la, Hüdapar'la falan altına imza attığı metinlere bakarsak, hani bırakın aday listelerinde kadının adı olmasını, toplumsal yaşamda zaten kadının adı olması üzerinde de çok büyük soru işaretleri taşıyorlar şu anda. Onda muhafazakar kadınlar cevabını verecektir umarım.
Koray, bir saate yaklaşmışız. İstiyorsan burada keselim. Daha seçime kadar 32 gün var. Köprünün altından çok sular akacak. Kim bilir ne olaylar göreceğiz. Seçim sonrasında ne olur, bize neler bekliyor? Bunu ileriki programlarda belki tartışırız. Yani olası durum biraz daha netleşince belki kamuoyu yoklamaları bize biraz daha ikna edici rakamlar saha araştırması sonuçları verince birazdan şeye de başlarız. Yani peki ya 16 Mayıs sabahından itibaren nasıl bir manzara bizi bekliyor? Ondan sonra neler
Türkiye'nin önündeki en kritik seçimler olan 2028 seçimleri için program yapmaya başladık.
Ben işte 2028'e kalmadan daha önce bir erken seçim beklediğimi şurada bir not olarak bir kere daha hatırlatıp programı kapatalım. Herkese tekrar iyi günler. İçinden programından bu hafta İstanbul 2. bölge milletvekili adayı, Türkiye İşçi Partisi'nden milletvekili adayı program ortağım Koray Doğan Urbarlı ile birlikte tamamladık. İleriki programlarda görüşmek üzere. Galiba seçimlerin yoğunluğu dolayısıyla programlarımızda bazı aksamalar olacak ama içinden programı bir şekilde devam edecek.
Evet.
Değil mi Koray?
O zaman
evet, iyi günler. İyi günler. Bittik mi?